Ayrım 13.
Sayfa 157. Avrupalı siyasetçilerin bencil ve acımasız oldukları doğru. Her soruna kendi çıkarları açısından ve kendi ölçüleriyle bakıyorlar. Gerçeği araştırmak zahmetine de girmiyorlar. Ama Avrupa uygarlığını bu siyasetçiler değil, Avrupa'nın sanatı, bilimi, düşünce hayatı ve tekniği temsil eder. Avrupa siyasetçileriyle Avrupa uygarlığını birbirine karıştırmamalıyız. Papaza kızıp oruç bozulmaz. Türklerin yüzü Orta Asya'dan beri batıya dönüktür. Yakup Kadri edebiyat yapmadan duramadı. Hep güneşi kovalamışız. Evet, güneşi kovalayarak yurt, devlet, hanedan, din, alfabe değiştire değiştire Orta Asya'dan Küçük Asya'ya, Anadolu'ya gelmişiz. Ancak burada sükun bulabilmişiz. Biz Batı Türkleriyiz, müttefiklerin oburluğu, niyetleri, Sevr Anlaşması, Yunanların vahşeti, bazı arkadaşlarımızın duygusal doğuculuğu, dar görüşlü din çevrelerin tutumu, tarihin bu 2000 yıllık akışını tersine çevirmeye yetmez. Çevirmeye çalışanlar başlarını tarihe çarparlar. Bu gerçeği de asla unutmamalıyız. Üçüncü büyük tehlike de bunu unutmaktır. Ziya Gökalp'in 2 ay kadar önce aralarında bulunduğu Malta sürgünleri sıkıntılarını okuyarak, yazarak, konuşarak, dil öğrenmeye çalışarak unutmaya çalışıyorlardı. Serbest bırakılmaları son dakika durdurulan 27'ler Vardela adlı kışlaya alınmışlardı. Burası tel örgülerin dışındaydı. Polvarista adlı zindandan daha rahattı. Tüm sürgünlere haftada 2 gün 4 saatte şehre inme izni verildi. Valletta tam bir liman şehriydi. Daha ilk gün Malta'dan kaçmayı hayal edenlerin kaçma heveslerini iyice canlandırdı. Çeşitli gruplar İngilizlere ve sürgünler arasında bulunması olası boş boğazları belli etmeden planlar yapmaya koyuldular. En kararlılar İttihatçıların İHŞ Nazırı Kara Kemal ile Ermeni kıyımına karıştıkları iddiasıyla buraya getirilmiş olan valiler grubuydu. İngilizler bunları yargılamadan bırakmayacaklarını açıklamışlardı. Kaçış için çok becerikli, iş bilir ve ağzı sıkı birinin dış hazırlığı üzerine alması gerekiyordu. Bu kişiyi Kara Kemal Bey buldu. Emekli süvari yarbayı İttihatçı Basri Bey. Sansürden kaçırılan bir mektup ve hesabına yeterli para gönderilen Basri Bey vakit kaybetmeden İtalya'ya geçecekti. Albay Kazım 17. Tümen Komutanı Albay Nurettin Özsu ile İzmit Bölgesi Komutanlığı atanmış olan Yarbay Emin Yazgan'ı mürettep kolordu karargahına çağırmıştı. Durumu değerlendirdiler. Yunan taarruzu yakın görünüyor, cephe gerisini gecikmeden güven altına almak gerekiyordu. Emin Bey, Gebze Şile arasındaki o sözde tarafsız bölgenin sınırını bütünüyle denetim altına alın. Bu kesimdeki Rum ve Ermeni çetelerinin İstanbul ile bağlantılarını kesin. Sapanca Gölü'nün kuzeyini bu çetelerden siz temizleyeceksiniz. Bunun için emrinizdeki küçük milli müfrezeleri kullanın. Çetenin dilinden çete anlar. Gülüştüler. Nurettin Bey'e de, siz de Gemli'ye doğru çekilen Yunan alayını takip etmeyi hızlandırın diye emretti. Körfez köylerinin bir kısmını olsun yakılmadan kurtarmaya çalışalım. Sapanca'nın güneyindeki bölgeyi de siz temizleyeceksiniz. Geride bir tek çapulcu, eşkıya, haydut kalmayacak. Halk nihayet bir oh desin. Çok çekti zavallılar. Teslim olan haydutları sağ isterim. Albay Nurettin çeteler tamam dedi ama bu namussuz alay geçtiği yeri yakarak çekiliyor. Engellemek için çırpınıyorsak da pek başa çıktığımız söylenemez. Savaşın da bir ahlakı vardır. Bunlarda savaş ahlakının zerresi yok. Hınç dolu bir sessizlik sindi odaya. Kurmay Başkanı Hayrullah Fişe, Karamürsel'de İstanbul'dan kaçırılmış 2 yeni topumuz vardı diye sessizliği bozdu. Yunanlar işgal edince orada kalmıştı. Eğer ellerine geçtiyse çok yanarım. 11. Tümen'in Gemli'ye çekilen alayı Karamürsel'de bütünüyle yakmıştı. Hala tütüyordu. İnebolu gibi Karamürsel'de Anadolu'nun bir kapısıydı. İstanbul'dan buraya da kaçak silah ve cephane getirilir, gelen silah ve cephaneyi halk, kadın, erkek, çoluk, çocuk ellerinde, sırtlarında taşıyarak arabalara yüklerlerdi. Müfrezeler dumanlar içinden geçerek ortada bir yerde durdu. Ürpertici bir sessizlik vardı. Yalnız için için devam eden yangının çıtırtıları duyuluyordu. Sağda solda vurulmuş, yanmış hayvan leşleri yatmaktaydı. Müfreze komutanı Üsteğmen, kimse yok mu diye bağırdı. Bir yıkıntının içinden çok yaşlı, kamburca bir kadın çıktı. Baktı, yüzünde gülümsemeye benzer bir gölge belirdi. Acıdan kısılmış bir sesle, ''Sahile gidin oğul'' dedi. Atları sahile sürdüler, birden bir kadının attığı sevinç çığlığı işitildi. ''Kemal'in askerleri!'' Ağaçların arkasından, çukurlardan, çatısı yanmış kayıkhaneden, tepeciklerin ardından yüzleri isten ve korkudan kararmış, gözleri sevinçten büyümüş yaşlı kadınlar bağırışarak çıktılar. Bir anda atların arasına karışıp Üsteğmen'in ve askerlerin üzengilerine sarılıp ağlayarak ayaklarını öptüler. Elhamdülillah. Üsteğmen'in içi parçalandı. Başka kimse yok mu? Bu kadar mı kaldınız anacığım? Kadın ağlayarak güldü. Yok oğulcan dedi, düşmanın geleceğini duyunca kaçıştık. Biz koşamadık da buraya saklandık. Ötekiler dağa gittiler. Geldiğinizi anlayınca aşağı inerler. İki top gizlemiştik, onları da getirirler. Canıyla baktı. Oh, oh yavrum, domuzlar daha uzaklaşmamıştır. Yetişip çevirin topları üstlerine. Verin mermiyi, verin mermiyi. Toplar nerede? Yaşlı kadın dur bekle dedi. Kayıkhaneye yürüdü. Az sonra 12-13 yaşında pembe yüzlü güzel bir kızla döndü. Torunumdur, sahildeydi, bu da kaçamadı. Kayıkhanenin mahzenine saklandık. Kapağının üstüne ağları yığdık, domuzlar bulamadılar. Şükür kızlarımızı saklamaya gerek kalmadı artık. Bu seni bizimkilerin olduğu yere götürür, topların yerini gösterirler. Haydi kızım. Kız üst eğmeni el etti. Beni takip et ağabey. Birkaç adım yürüdü, sonra dayanamadı. Heyecanla koşmaya başladı. Yangın yerinden çıkıp yolu geçtiler, dağa vurdular. Küçük kız üst eğmenin atının yanında atın tayı gibi koşuyordu. Kestirmeden dağa tırmandılar. Yarbay Emin Bey İzmit'e dönmüştü. Emrindeki milli müfreze reislerini çağırdı. Reisler geldiler. Aralarında Fatma Seher Hanım da vardı. Görevlerini anlattı. Eski eşkıya İpsiz Recep, askerce mi dövüşeceğiz diye sordu. Evet, teslim olana dokunmayacaksınız. Cezasını devlet verir. Kandıralı Molla Halit itiraz etti. Onlar öyle mi yaptı? Ne asker dinlediler, ne sivil, ne ihtiyar, ne kız, ne kadın, ne çocuk. Gözlerinden kin akıyordu. Emin Bey bana bakın dedi, biz cellat değiliz, askeriz. Kumandanım, bunların hepsi eli kanlı haydut. Emin Bey ayağa kalktı, reisler de kalkıp askerce durdular. Öfkenizi gemleyin, emrimin dışına kim çıkarsa canını yakarım. Kurmay başkanına uğrayıp görev bölgelerinizi öğrenin, haydi. Bir ağızdan bağış üstüne dediler, selam çakıp çıktılar. Karşılarında birden süvarileri gören dağa kaçmış kadın erkek karamürselliler çığlık çığlığa atılıp süvarileri ve atlarını sevgiye boğdular. Topları dik bir yamacın en üstüne ağaçlar arasına saklamışlardı. Hep birlikte oraya çıkıldı. Üzerlerini yapraklı dallar ve otlarla örterek topları ormana katmışlardı. Üsteğmen şaşkınlık içinde bu koca topları buraya nasıl çıkardınız diye sordu. Bilge görünüşlü bir ihtiyar gülümseyerek değişik bir milletiz dedi. İşler düzgünse ertesi günü bile düşenmeyiz. Birbirimizi yeriz. İşler karıştıkça ağır ağır uyanmaya başlarız. İyice karışınca da kenetlenip olmayacak işleri başarırız. Bunları da buraya böyle çıkardık. Çıkarmadık, uçurduk. Müfrezenin çavuşu becerikliydi. Topları aşağıya indirmek için askerleri ve köyün erkeklerini işe koştu. Kadınlar, kızlar, çocuklar bir köşede toplanıp seyre durdular. İhtiyarla üst eğmen de bağdaş kurup oturdu. İhtiyar bir sigara sarıp uzattı. Buyur. Sağ ol. Daha işin başında baltayı, kazmayı, tırpanı kapıp Kemal Paşa'nın bayrağı altına koşmak varmış. Velakin işgal nedir bilmediğimiz için geç ayıldık oğul. Kafamızı karıştıranlar da oldu. Tepenin ardını göremedik. Çok acı günler yaşadık. Neyse hepsi bitti gitti. Karamürsel'de sağlam bir tek ev bile kalmamış. Ne yapacaksınız? Hava sıcak, açıkta yatarız. Biz o evleri parayla pulla değil, sabırla yapmıştık. Yine yaparız. Bizde sabır çok. Yeter ki kendi bayrağımızın altında olalım. Bunun değerini bilmeyen dünyada hiçbir şey bilmiyor demektir. Kadınlar alkışlayıp bağırışınca baktılar. Erkekler ilk topu kımıldatmış yürütüyorlardı. İhtiyar şunlar gibi yüzlerce topun gürlediğinde bir görebilsek diye göğüs geçirdi, gözlerini üst eğmene çevirdi. Ne dersin, görür müyüz? Ne zaman görürüz? Üst eğmen 17. tümendendi. Tümenin durumunu biliyordu. Önüne baktı. Kıyıcılığı ile ünlü çeteci Hrisantos ve adamları Şile'nin hemen doğusunda, Kabakoz yakınındaki sık ağaçlıkla mola vermişlerdi. Kötü haberler almışlardı bugün. Bir çete Kandıra yakınında, bir başka çetede Akçaova'da kıstırılıp yakalanmıştı. Ah Panayamu, Yunan tümeninin çekilmesinden sonra Türkler bölgeyi temizliyor olmalıydılar. Bunun üzerine taşıyamadıkları ağır yağma mallarını bırakıp yola düşmüşlerdi. Hepsinin cebi, kuşağı, heybesi, para ve takı doluydu. Bu gece Şile'nin güneyinden tarafsız bölgeye geçerek orada birbirlerinden ayrılıp İstanbul'a dağılacaklardı. Akşam karası çökmüştü. Büyükçe bir ateş, üstünde iki kazan kaynıyordu. Çoğu tıraş olmuş, derli toplu bir kılığa girmişti. Çetenin birkaç ileri geleni şarap içerek Hrisantos'u dinliyordu. Üzülmeyin bre, bizimkiler Türk ordusunu tepeleyince yine buraya döneriz. Sakarya'nın ötesine bile geçeriz. O zaman buralar çok şenlikli olacak. Bir düşünün, ta Akşakoca'ya kadar yüzlerce yeni köy. Bir çeteci silahına sarılıp ayağa zıpladı. Hrisantos kızı, ne oluyor? Bir ses duydum. Otur yerine pezevengi, ne telaş ediyorsun? Dört yanında nöbetçi var. Çeteci isteksizce yerine oturdu ama kulağı tetikle bekledi. Ağaçlar hışırdıyordu. İçi rahatlamıştı ki orta yere el bombası gibi bir ses düştü. Davranmayın, sarıldınız. Hrisantos ve onun gibi hızlı iki çeteci silahlarını çekip ayağa fırladıkları anda tüfekler patladı. Anında devrildiler. Üçü de başından vurulmuştu. Dört yandan Kara Fatma ve kızları belirdi. Tüfekleri çetecilere dönük, parmakları tetikteydi. Biri kımıldasa silahlarını boşaltacakları belli oluyordu. Kara Fatma emretti. Silahlarınızı bırakıp ayağa kalkın. Hrisantos'un parçalanmış suratı gözlerinin önünde duruyordu. Hiç duraksamadan kalktılar. Tabancası bıçağı olan yere atsın. Attılar. Üzerlerindeki heybelerindeki mücevher ve paraları hiç itiraz etmeden ortaya serilen battaniyenin üzerine yığdılar. İşte böyle palikaryalar, balta döner, sap döner, gün gelir hesap döner. 2 yıllık zulmün, yağmanın, kundakçılığın, hainliğin, hayvanlığın hesabını verme gününüz geldi. Sizi divanı harbe teslim edeceğiz, akıbetinizi o belirleyecek. Akıbetlerinin ne olacağını kestiriyorlardı, titrediler. Ela gözlü bir genç kadın usulca Kara Fatma'nın yanına sokuldu. Alçak bir sesle, aradığım iti sonunda bulununda buldum avla dedi. Kara Fatma da fısıltıyla sordu. Hangisi? Ateşin yanında duran. Ateşin yanında esmer, kıvırcık saçlı, dolgun dudaklı bir çeteci duruyordu. Kara Fatma'nın bakışından huylanıp başını önüne eğerek suratını saklamaya çalıştı. Komutan diri isterim dediydi. Öldürmeyeceğim. Peki öyleyse. Ela gözlü kadın ilerledi. Tüfeğinin namlusuyla Rum çetecinin çenesinin altına dokundu. Kaldır başını. Erkek başını doğrulttu. Bana bak. Erkek baktı. Tanıdın mı beni? Erkek gözlerini kapadı. Zor duyulur bir sesle affet dedi. Kadın bir adım geri çekildi. Olacağı sezen kadınlar ve çeteciler nefeslerini tuttular. Erkeğin apış arasına ard arda 2 el ateş etti. Erkek yakıcı bir çığlık atarak parçalanan kasıklarını tuttu. Sarsıla sarsıla dizlerinin üstüne çöktü. Başı önünde ulur gibi bağırmaya başladı. Ela gözlü kadın Kara Fatma'ya minnetle baktı. Sağ ol abla, belki artık rahat uyuyabilirim. Tamam kızım. Sesini yükseltti. Bağlayın bu rezilleri birbirlerine. Ağırdan alanı, karşı geleni, kaçmaya yeltenen anında vurun. Çeteciler yıldırım gibi sıraya girdiler. İzmir Basmani İstasyonu hıncahınç doluydu. General Papulas ordu karargahında hükümet temsilcisi olarak bulunacak olan General Stratikos ve Kurmay Kurulu özel trenle savaşı yönetecekleri Uşak'a hareket etmek üzereydiler. Her yan Yunan bayraklarıyla süslenmişti. Genel Vali Stergiadis, yardımcısı, belediye başkanı, Metropolit Risostomos, şehrin ileri gelenleri, İzmir karargahında kalan subaylar, gazeteciler ve taşkın halk ordu komutanını yolcu etmeye gelmişlerdi. Bando durmadan zafer marşını çalıyor, fotoğrafçıların magnezyum ışıkları çakıp sönüyor, Rumlar Ankara'ya diye bağırıyordu. Tren alkışlar arasında hareket etti. Hrisostomos göğsündeki hacı baş hizasına kaldırarak trenin son vagonu da önünden geçene kadar öyle durdu. Hepsini kutsadı. General Stratigos'a verilen görev Pallis ve Sariannis'le birlikte Papulas'ı da rahatsız etmişti. Papulas siyaseti askerlikten çok seven bu geveze generalin ordu karargahında zorlukla sağladığı uyumu bozacağından ürküyordu. Tren istasyondan uzaklaşınca üçünü kompartımanına davet etti. Oturur oturmaz General Stratigos'a, General Dusmanis'in Kral Hazretlerine verdiği muhtırayı gördünüz mü diye sordu. Sesi hiç de dostça değildi. Kurmaylar da Dusmanis'in yardımcısı Stratigos'a kuşkuyla bakıyorlardı. Stratigos, evet okudum dedi, hareket planını beğenmemiş, karmaşık buluyor. Sizin düşünceniz? Ben aynı düşüncede değilim, planı dikkatle inceledim ve çok beğendim. Durumu çok iyi değerlendirmişsiniz. Anadolu'nun derinliklerinde Yunan ordusuna şeref katacak bir zafer görüyorum. Papulas rahatladı. Böyle düşündüğünüze sevindik general dedi. 10 Temmuz günü ordumuz işte o zafere doğru yürüyecek. Yunan büyük taarruzu başlıyordu. 2. Bölüm. Kütahya-Eskişehir Savaşı. 10 Temmuz 1921-24 Temmuz 1921. 10 Temmuz 1921 Pazar günü saat 4'te Yunan ordusu cephe gerisinde güvenliği sağlamak için yeterli kuvvet bıraktıktan sonra Söğüt-Afyon arasındaki 170 kilometre uzunluğundaki Türk cephesine doğru 5 kol halinde harekete geçti. 1921 yılının 3. savaşı yola çıkmıştı. Yunanlar Türklere yeniden kurdukları orduyu güçlendirebilecekleri genişçe zamanı hiç vermemişlerdi. En fazla 2 ay ara verip yeniden saldırıyorlardı. General Trikopis komutasındaki Kuzey Tümenler grubu, yani iki tümen, İnönü mevzilerine, General Polimenakos komutasındaki 3. kol ordu, yani o da iki tümen, Kütahya kuzeyine ilerleyecekti. Bunların görevi buradaki Türk birliklerini oyalayarak yerlerinde tutmaktı. Albay Çiroyanis komutasındaki 9. tümenin hedefi de Kütahya'ydı. Bu tümenin görevi kuzey ve güneydeki kuvvetler arasında güvenliği ve haberleşmeyi sağlamak, Türklerde Kütahya'ya taarruz edileceği izlenimini uyandırmaktı. Yunan ordusunun ağırlık merkezi güneydeydi. Uşak Dumlupınar çevresine toplanmış olan General Kondulis komutasındaki 1. kolordu 2 tümen ile General Vlahopulos komutasındaki 2. kolordu 2 tümen doğuya doğru hızla yürüyecekler, Türk sol kanadına taarruz edeceklerdi. Güney Tümenler grubu 2 tümen ve süvari tugayı ile bu iki kolordunun güneyinden Afyon'a yürüyordu. Afyon'u düşürdükten sonra 12. tümeni ile süvari tugayı Türk güney kanadının arkasına dolanıp kuşatmak için kuzeye ve kuzeydoğuya yönelecekti. Dipnot: Türk İstiklal Harbi Kütahya Eskişehir, sayfa 98-101. Türkler 15 piyade tümeni, 4 süvari tümeni, 1 süvari tugayı, 55 bin savaşçı asker, 711 ağır ve hafif makineli tüfek, 160 top. Türk İstiklal Harbi Kütahya Eskişehir, sayfa 168. Yunanlar 11 tümen, 1 süvari tugayı, 106 bin savaşçı asker, 908 ağır ve hafif makineli tüfek, 318 top. Kasöt, sayfa 327. 12. tümene kralın kardeşi Prens General Andreas komuta etmekteydi. Dipnot: Prens Vasiopedos Andreas bugünkü İngiliz kraliçesinin eşinin babasıdır. Anıları yayımlanmıştır. Yunan tümenlerinin öncü ve yancı birlikleri yollardan, derelerden, ormanlardan, vadilerden, tarlalardan geçerek otları, ekinleri, kır çiçeklerini eze eze, karınca yuvalarını çiğneye çiğneye, postal, nal, boru, tekerlek ve motor seslerinden oluşan ürkütücü bir uğultu ve homurtu içinde ilerlediler. Kuşlar çığlık çığlığa havalanıyordu. Atlı ve yaya öncüleri, kalabalık ve uzun alaylar, otomobiller, telsiz kamyonları, bataryalar, istihkamcılar, muhabereciler, sıhhiyeciler, bandocular, seyyar hastane ve mutfaklar, su tankları, kasap müfrezeleri, ağır ve hafif cephane ve erzak kamyonları, ambulanslar, at arabaları, deve kolları, kesimlik sürüler izliyordu. Yunan öncüler ile mevziler ilerisindeki Türk süvari birlikleri arasında yer yer çatışmalar başladı. Yunan uçakları Türk mevzilerinin üzerinde durmadan dolanmaktaydı. Bir Yunan uçağı Kütahya'yı bombaladı. Hızları ve yükselme yetenekleri düşük, kolayca arızalanan eski Türk uçakları Yunan uçaklarını zorlukla engellemeye çalışıyorlardı. Karanlık basana kadar sayı ve ateş gücü bakımından üstün Yunan birlikleri ağırlaşarak da olsa ilerlemeyi sürdürecek, zayıf ileri birlikler de düşmanı yıpratıp yavaşlatmaya çalışarak adım adım asıl savunma mevzilerine doğru geri çekileceklerdir. Savaşın başladığını öğrenen Yakup Kadri genelkurmaya koştu. Karargah çok hareketliydi. Telgraf merkezi durmadan çalışıyor, subaylar koşuşuyor. Şifreler çözülüyor, durum harekat haritasına işinip değerlendiriliyor. İkinci kattaki Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalara sürekli bilgi veriliyordu. Kimsenin Yakup Kadri ile ilgilenecek zamanı yoktu. Bu sevimli yazarı bir yere oturttular ve kendisini unuttular. Gece ortalık yatışınca Yarbay Salih Omurtak meraktan ölen Yakup Kadri haritanın başına çağırdı. Çayına ekmek batırıp yiyerek bilgi verdi. Bakınız, batı cephemiz Söğüt'ten Afyon'a, oradan da batıya dönüp Menderes Irmağı boyunca Ege'ye kadar uzanıyor. Asıl cephe Söğüt-Afyon arası. Bu cepheyi güçleri farklı 4 ayrı grupla savunmaktayız. Önce küçük bir bilgi, savaşın gelişimine göre bir yerden başka bir yere birlik kaydırmak gerekebilir. 3000-5000 kişilik bir tümenin bir yerden çekilip alayları, topları, kadana ve katırları, atları, mühimmatı, yem ve yiyecekleri, hastanesi, bütün araç ve gereçleriyle yola çıkıp bir başka yerdeki mevziye yerleşmesi savaş kadar yorucu bir iştir. Falan tümen şuradan alınıp şuraya gönderildi gibi bir cümle duyarsanız bu cümlenin çok büyük bir uğraş demek olduğunu unutmayın. Yakup Kadri bütün ciddiliğiyle unutmam dedi. Bir Yunan tümeni 11 bin ile 13 bin askerden oluşuyor. Bizimkiler en çok 5 bin. Kuvvet bakımından 2-3 Türk tümeni bir Yunan tümeni ediyor. Bizimkiler kalabalık olmadıkları için onlardan daha kolay ve hızlı hareket edebiliyorlar. Cephe gerimizde Adana, Konya, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Ankara demiryolu var ki nakil ve ikmal işlerine çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu bizim için büyük bir talih. Ama bu konuda da ciddi sorunlarımız bulunuyor. Lokomotif sayısı yetersiz. Elimizde çalışan sadece 18 lokomotif var. 23 lokomotif daha lazım ama elde etme şansımız yok tabii. Bozulanların onarımı yedek parça olmadığı için çok uzun sürüyor. Kömür yok, odun kullanıyoruz. Odun bulmak marifet. Vagonlar eski, makinistlerin hareket memurlarının çoğu Rum ya da Ermeni. Bunlar ancak silah zoruyla veya bol para karşılığı çalışıyorlar. Bir gün bu gafilliğin neye mal olabileceğini hiç düşünmeden demir yollarımızı gözü kapalı yabancılara emanet etmişiz. Onlar da tek Türk bile yetiştirmemişler. Bunlar hiç unutulmaması gereken hayati dersler. Şimdi demir yolları genel müdürü Albay Beyiç Bey'in açtığı kursta acele Türk makinistler ve görevliler yetiştirilmeye çalışılıyor. Uzun sözün kısası demir yoluyla birlik nakledilmesi de sorunlu bir iş. Şimdi gelelim birliklerimize. Sıkıldığınızı haber verin. Yakup Kadri Bey isyan etti. Hiç sıkılır mıyım? Bilmezsem savaşı nasıl izleyebilirim? Asım Bey birer kahve söyleyip devam etti. Pekala, en kuzeyde İnönü mevzilerinde birinci grup var. Komutanı Albay İzzettin Çalışlar. İzzettin Bey, Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa'nın kurmay başkanıydı. Birinci ve ikinci İnönü savaşlarına katılmış çok güvenilir bir komutandır. Bu grubun solunda Kütahya'nın batısında üçüncü grup yer alıyor. Komutanı Albay Arif Bey. Orduda Ayıcı Arif diye bilinir. Arif Bey de birinci ve ikinci İnönü savaşlarına katılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın sınıf arkadaşı. Laf aramızda komutanlar zincirinin zayıf halkası. Kütahya'nın güneyinde Albay Kemalettin Sami Gökçen komutasındaki dördüncü grup bulunuyor. Bu komutanımız bugüne kadar 16 kez yaralanmıştır. Sağ eli bu yüzden sakat. Yakup Kadri şaşırmıştı, güldü. İkinci İnönü Savaşı'na katıldı ve 17. kez yaralandı ama ata iki kolu da sağlanmış gibi biner. Kararlı, yürekli, bilgili bir komutandır. Bu üç grubumuz mevzilerini kesin olarak savunacak. Dördüncü grubun güneyinde Afyon önünde 12. grup bulunuyor. Komutanı Albay Halit Karsağlan, Deli Halit diye anılır. İkinci İnönü Savaşı'na katıldı, o da yaralanmıştı. Gayet sert, korkusuzca cephe hattında dolaşır, inatçı, değişik bir komutan. Bu grubun iki tümeni, bir süvari tugayı var. Bunlar Afyon'un batısında ve kuzeyinde bekliyorlar. Yunan taarruzu başlayınca bir tümeni ve süvari tugayıyla düşmanı biraz oyalayıp kuzeye çekilecek. Dördüncü grubun sol kanadına yanaşacaklar. Çekilecekleri mevziler önceden hazırlanmıştır. Bunlar Seyit Gazi yönünü kapayacak, kuşatılma olasılığına karşı ordunun sol kanadını koruyacaklar. İkinci tümen mürettep tümen adını taşıyor Afyon'un batısında. Bu tümen gücü yettiğince Afyon'u savunmaya çalışacak. Bu birliğin üstün kuvvetlerle kesin savaşa girerek hırpalanmasını ve elden çıkmasını uygun görmüyoruz. Gerektiği zaman ezilmeden Afyon'un doğusuna ve güneyine çekilip Konya yönünü örtecek. İşte böyle, durumumuz iyidir. Yunan ordusunun yayılışı planı henüz anlaşılmış değil. İki gün içinde belli olur. 11 Temmuz pazartesi yine küçük ve sınırlı çatışmalarla başladı. Askeri birlikleriyle kadınlar ve askerlik yaşı dışında kalan erkeklerden kurulu işçi taburları, mevzileri daha da geliştirmek ve pekiştirmek için boğucu sıcakla durmaksızın çalışmaktaydılar.